Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuna hoş geldiniz. Yine top dolu bir içerikte sizlerleyiz. Önce haftanın öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım.
Haftanın ekonomi gündemi.
Türkiye'de Nisan ayında işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan yükselerek %10,5 oldu. İşsiz sayısı ise 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre ise 1,2 puan geriledi. İstihdam seferberliğinin etkisiyle işsizlikte arda arda 3 aydır düşüş yaşanıyor. Ocak ayında işsizlik oranı %13'e yükselmişti. İstihdam edilenlerin sayısı da Nisan ayında 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi oldu. Bütçede yılın ilk yarısına ilişkin performans netleşti. Basın toplantısıyla bütçe sonuçlarını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin Haziran'da 13,7 milyar lira açık verdiğini bildirdi. Ocak-Haziran döneminde ise bütçe açığı 25,2 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk 6 ay bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,8, vergi gelirleri ise %13,6 arttı. Maliye Bakanı Naci Ağbal yeniden yapılandırma kanunuyla 23,2 milyar liralık tahsilat yapıldığını açıkladı. Ağbal'ın verdiği bilgiye göre alınan tedbirlerin bu yıla maliyeti 11,9 milyar lira. 2018 yılında bu maliyet 7,4 milyar lira, 2019 yılında ise 6,9 milyar lira olacak. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik Brexit müzakerelerinin ikinci turu tamamlandı. İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ve Avrupa Birliği Komisyonu adına Brexit baş müzakerecisi Miguel Barnier başkanlığındaki heyetler Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. İkinci tur görüşmelerinde öncelikle ele alınan konular vatandaş hakları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne ödeyeceği parayı kapsayan mali anlaşma ve diğer ayrılma konuları oldu. Müzakereciler her ay bir hafta görüşme yapacak.
Haber analiz.
Bugün haber analizde kabine revizyonunu konuşacağız. Uzun süredir konuşulan kabinedeki değişiklik gerçekleşti. 15 bakan aynı görevde kaldı. 5 yeni bakan kabineye girdi ve 6 bakan yer değiştirdi. Bakanlar Kurulu revizyonunun sürprizi ekonomi yönetimi oldu. Yeni kabinede Mehmet Şimşek başbakan yardımcısı olarak görevine devam etti. Şimşek'le birlikte ekonomi kurumlarının sorumluluğunu üstlenen Nurettin Canikli ise savunma bakanlığına getirildi. Ekonomiyle ilgili diğer bakanlıklarda da değişiklik yapılmadı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da yerlerinde kaldı. Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu tek başbakan yardımcısı olarak koordinasyonu elinde toplaması bekleniyor. Bugün kabinede yapılan revizyonun piyasaya yansımasını, mali disiplinci olarak bilinen Mehmet Şimşek'le yeni dönemde neler yapılabileceğini, yatırım ortamını, yapısal reformların geleceğine katkılarını konuşacağız. Ve konuğumuz Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Aslında hem bütün Türkiye'nin hem de piyasalarında çok merakla beklediği ve sürekli kulislerde konuşulan kabinedeki revizyon gerçekleşti. Ne kadar beklentiler dahilinde ne kadar sürprizler var? Bugün bunları konuşacağız ama özellikle ekonomi tarafındaki kararlar, isimler bizi çok daha yakından ilgilendiriyor. Ekonomi yönetimi anlamında Bakanlar Kurulu'nda yapılan revizyonu değerlendirdiğimiz zaman piyasaların beklentisi karşılandı mı? Bir sürpriz miydi? Ne söyleyebilirsiniz bu konuda?
Genel anlamda piyasaların beklentilerin karşılandığını ve piyasa dostu bir revizyon olduğunu açıkçası söyleyebilirim.
Evet.
Şimdi tabii burada ekonomiyle ilgili bakanlıkların yerinde duruyor olması önemli. Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcıları içerisinde yerini koruyan tek kişi oldu. Yine Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi ve Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal yerlerini koruyorlar. Bunun haricinde Başbakan Yardımcılarından Sayın Nurettin Canikli'nin ekonomi tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na geçirildiğini görüyoruz. Şimdi tabii yeni gelen başbakan yardımcılarının backgroundlarına baktığımız zaman sanki şu anda ekonomi yönetiminde direksiyon Mehmet Şimşek'in elinde olacakmış gibi görünüyor. Bir anlamda pozitif, piyasa dostu bir durum yaratıyor. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek piyasaları sevdiği, güvendiği, deneyimli, sorunları doğru saptayan ve ekonomide iyi bir bakış açısı olan tecrübeli bir şahsiyet ve açıkçası piyasaların da sevdiği bir isim. Tabii burada başbakan yardımcılarından Sayın Mehmet Şimşek'in ekonominin başında, direksiyonda olacak olması bir tarafta da şunu, şu ihtimali arttırıyor. Ekonomide bundan sonra hani tek bir ses olacak, tek bir duruş olacak. Bu açıkçası biraz daha özellikle reformların uygulanabilirliği, kararların alınabilirliği açısından pozitif bir durum beraberinde yansıdı. Çünkü malum bundan önce başbakan yardımcılarından iki tanesi Sayın Canikli ve Sayın Şimşek ekonomiyle ilgiliydi. Yeni gelen başbakan yardımcılarının backgroundlarına baktığınızda ekonomide yük Sayın Şimşek'in üzerinde olacak gibi görünüyor.
Peki bu Sayın Canikli'den bahsettiniz ve Sayın Şimşek'ten bahsettiniz. Bu şimdi tabiri caizse bir çift başlılık sorunu ya da böyle bir algı mı vardı piyasada ya da ekonomi yönetiminde? Bu biraz daha mı zorlaştırıyordu? Şimdi tek kişinin elinde olması biraz daha işleri pratik kolaylaştıracak mı diyebiliriz?
Bence daha pratikleştirici, kolaylaştıracak ve tabii bir de şu var. Belli kurumlar Sayın Canikli'ye bağlıydı. Şimdi ekonomi yönetimi madem ki tek elde toplanacak, o zaman o kurumların büyük olasılığı Sayın Şimşek'e bağlanacağını öngörebiliriz. Tabii resmi olarak Başbakan Yardımcılığı'nın görev dağılımları belli değil. Bu sadece isimlerin backgroundlarının niteliklerine bakarak bizim yaptığımız öngörüler. Tabii bunun dışında bir şeyler de olur mu olmaz mı ona bakacağız. Ve tabii uzun vade için ekonominin nasıl yönetileceği oldukça önemli. Ekonomikle ilişkin kararların nasıl alınacağı oldukça önemli. Yapısal reformların uygulanması oldukça önemli. Bununla ilgili olarak hani tek elden kararlar çıkar. Yoksa bir mesela Cumhurbaşkanlığına bağlı bir ekonomi komitesi mi kurulur? O şekilde mi kararlar alınır? Burada nasıl bir ekol sürdürüleceğini önümüzdeki dönem içerisinde görme imkanımız söz konusu olacaktır. Ama biz şu anda evdeki model, kadro ve isimler üzerinden yaptığımız varsayımlarla ekonomi destekleri gelen Babacan ekolünün Sayın Şimşek tarafından devam ettiğini, bunun da açıkçası yatırım ortamı ve ekonomiye ilişkin alınan kararlar sorunların saptanması ve bakış açısı anlamında olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum. Ve tabii ki sağlayacağı yatırımcı güveni bizim açımızdan pozitif olacaktır.
Peki Enver Bey, aslında referandumun yapıldığı dönemden itibaren bu bir revizyon bekleniyordu ve konuşuluyordu. Şimdi bu şekilde bir belirsizlik de artık ortadan kalkmış oldu değil mi? Bunun da bir pozitif etkisi var sanırım.
Evet. Tabii sürekli olarak kabine revizyonunun kulislerde dile getirdiği olması, hangi bakanlıkların değişeceğinin belli olmaması açısından bir belirsizlik durumu yaratıyordu. Şimdi açıkçası baktığımızda ekonomiyle ilgili ana bakanlıkların değişmiyor olmasının bir anlamda istikrar aldığını da kuvvetlendirdiğini burada söylemek gerekiyor. Hani bu belirsizliğin de tabii piyasanın dediği şekilde ve yumuşak bir şekilde geçiştirilmiş olması, geride bırakılmış olması bu tabii ki daha yine olumlu bir faktör olarak değerlendirebileceklerimizin bir tanesi.
Şimdi biz özellikle son dönemde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da ekonomide de gerçekten yükselişi sağlayabilmek ya da açıkları kapatabilmek için birçok adım atıldı. Birçok teşvik, destek, yeni düzenleme yapıldı ve önümüzde de yeni reform beklentileri var zaten. Şimdi Mehmet Şimşek'in politikasını, bakış açısını düşündüğümüz zaman önümüzdeki dönemde işte mali disiplinde, reformlarda, yatırım ortamında ne tür adımlar bekleyebiliriz?
Tabii Türkiye ekonomisinin hali hazırda güçlü olduğu konulardan bir tanesi mali disiplin. Mali disiplin de Sayın Babacan ekolünden gelen bir durum. Tabii Sayın Şimşek'in açıkçası ekonomimizi uzun yıllar başarıyla yönetmiş olan Sayın Babacan'la hemen hemen benzer fikirlere, benzer yaklaşımlara sahip olması bir anlamda tabii ki ekonominin gidişatına ilişkin iyimserliği arttıracak bir ilişki. Tabii ki Sayın Şimşek'in olaylara bakış açısı ve ekonomik perspektifi itibariyle doğru bir yaklaşımının olduğunu ve sorunları doğru bir şekilde konuşmalarında dile getirdiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin sorunlu olan kronik sorunlarla ilişkin reform gereksinimleri zaten kendisi tarafından sürekli olarak dile getirilen bir unsur. Bunların içerisinde ne var? Yüksek cari açık, yüksek enflasyon gibi sorunlar var. Enflasyonun içerisinde ne gibi sorunlar var? İşte gıda fiyatlarının son derece oynak olması ve onun ilişkin bazı yapısal sorunların buna neden oluyor olması. Buna ilişkin özellikle ben ilerleyen dönemde daha somut adımlar atılacağını açıkçası düşünüyorum. Bir diğer unsur tabii İstanbul'un finans merkezi olma konusunda ya da sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve cazip hale getirilmesi anlamında olumlu adımlar olabileceğini açıkçası bekliyorum. Diğer unsurlar tabii bankacılık sektörünün sağlamlığı olsun, sermaye yapısı olsun, mali disiplinden taviz verilmemesi olsun ve tabii ki serbest piyasa ekonomisi yaklaşımı olsun. Bunlar zaten Türkiye'nin uzun dönem içerisinde geçmişte de çevre ülkelerin içerisinde bir yatırım açısından cazip hale getiren unsurlardı. Bunların ben açıkçası mevcut şekilde, mevcut yaklaşımların devam edeceğini, hatta daha da güçlendirilebileceğini ilerleyen dönem açısından düşünüyorum.
Peki Emel Bey, son iki sorumdan bir tanesi de şu. Siz de belirttiniz, tekrarlayalım. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mehmet Şimşek'in yanı sıra görevlerine devam ettirdiler. Bu aslında zaten olması gerekenin bu olduğunu hissetsek de hani bir devamlılık, bir istikrar, projenin sahibi tarafından yürütülmesi de çok doğru olduğuna göre yani ekonomi yönetimindeki isimlerin aslında uzun vadede orada kalıyor olması sanırım işte bu başarının sağlanması ya da devamlılığın ya da yabancı yatırımcı gözünde özellikle bir istikrar algısının oluşması, o güvenilirliğin oluşması anlamında doğru bir adım değil mi?
Tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Eğer ki söz konusu bakanlar değiştirilseydi şu algı olabilirdi. Yani başarısız olduk ya da yetersiz ki değiştirildi ve yerine gelen insan daha iyi görülüyor ki değiştirildi. Tabii devam ediyor olmaları itibariyle en azından projeyi yürüten hükümet kanalında başarılı göründüklerini söyleyebiliriz. Bu tabii ki istikrar algısını kuvvetlendirmesi açısından da önemli. Sonuçta ekonomide bazı planlar varsa, bazı projeler varsa, bazı yürütülecek çalışmalar varsa bu çalışmaları ortaya çıkartan kişinin devam ettirmesi, istenmesi, yapması daha doğru olur. Çünkü her kişinin kendine göre farklı yaklaşımları söz konusu olabilir. Ve açıkçası genelde böyle olduğu zaman da başa dönmüş oluyorsunuz. Ben açıkçası Türkiye ekonomisinin zaten yeterince seçimlerle ve siyasi belirsizliklerle zaman kaybettiğini düşünenlerdenim. Halen yapısal reformları tam anlamıyla işler bir hale koyamadık. Özellikle Türkiye ekonomisinin kalıcı bir şekilde güçlendirilmesine, ciddi bir dönüşüme ihtiyacının olduğunu düşünenlerdenim. Bu 2000'lerin başında Sayın Kemal Derviş'in ekonomik kriz sonrası güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde önemli ölçüde başarıldı. Ve Türkiye ekonomisi yıllara dayanan bir başarı hikayesi yazdı. Şimdi açıkçası o duraklama döneminin ardından tekrar Türkiye ekonomisinin şah kalkması gereken bir dönem içerisindeyiz. Zaten gelen niteliklerimiz itibariyle kendi bulunduğumuz bölge içerisinde önemli yatırım potansiyeline sahip bir ülkeyiz. Çünkü bir defa demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz. Serbest piyasa ekonomisi yaklaşımı uygulayan bir ülkeyiz. Ve açık pazar ekonomisi uygulayan bir ülkeyiz. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz ve kırmızı çizgilerimiz bunlar olmaya devam ettiği sürece, bunlardan taviz vermediği sürece çevre ülkelerimizden her zaman daha iyi bir durumda zaten yatırım anlamında olacağız. Burada tabii ekonominin ve politikanın güven veriyor olması oldukça önemli bir unsur. Çünkü malum biz halen de sıcak para ekonomisi olarak kısa vadeli dış finansman ihtiyacına sahip bir ülkeyiz. Bu yüzden açıkçası yabancı bu sıcak paranın artık biraz daha doğrudan yatırım tarafına dönmesi gerekiyor. Bunun doğrudan yatırım olması ekonomide kalıcı iyileşme ve dönüşümle beraber olacaktır. Bununla ilgili de umuyorum ilerleyen dönemler içerisinde ekonomi otoriteleri tarafından gerekli çalışmalar yapılacaktır diye umuyorum.
Son olarak Emel Bey şunu sormak istiyorum. Artık o piyasalardaki o belirsizlik algısı ortadan kalktı. Bir anlamda verilen bir istikrar mesajı olduğunu da görüyoruz. Böyle bakarsak bir kısa orta vadede yatırım araçlarındaki hareketliliği işte borsa, dolar, TL yönünde neler bekleyebiliriz?
Evet, aslında genel olarak baktığımızda dünkü kabine revizyonu sonrasındaki iç piyasa hareketlerini hariç tuttuğumuz zaman bundan öncesindeki hareketler biraz daha yurt dışı fiyat etkileriyle beraber olan bir durumdu. Çünkü malum dolar endeksinde ciddi anlamda bir düşüş söz konusu. Bu düşüşe neden olan şey de Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşmaya yakın bir zamanda geçemeyeceğini vesaire algının kuvvetleniyor olması, aynı zamanda Trump'ın ekonomik reformlarının uygulanma noktasından çok uzakta olması, bunun sorularsa bir küresel bazı dolar tarafında değer kaybettiği için son dönemde biraz daha özellikle gelişen ülkeler tarafında yüksek getirili piyasaları ön plana çıktığını görüyoruz. Yüksek faizli piyasaları. Biz bunların başında geliyoruz. Zaten yıl başından bir uygulanan sıkı para politikası anlamında ciddi anlamda küresel varlıkları bir faiz farkı avantajı elde etmiş durumdalar. Şimdi gelişmiş ülkelerdeki faizler Amerika tarafında yukarı doğru gidemiyor. Zayıflayan Fed algısından dolayı ve Amerikan ekonomisi ilişkin algıdan dolayı. Bu bizim avantajımız. Kısa dönem içerisinde TL varlıklarının değerli tutmaya devam edebilir. Ki özellikle biz buna iki kaynaklı bir stres durumu bozmaz ise eğer, dolar TL tarafında yüksek ihtimalle biz 3.50'lerde konsolide olmaya devam edeceğiz. Belki bir ihtimal aşağılara 3.40'lı seviyelere doğru bir kaymada söz konusu olabilir. Borsa tarafı için de açıkçası kısa dönem içerisinde çok fazla risk görmüyorum. İnsan olmaya devam ediyorum hala. Belli bantların korunduğunu görüyorum. Özellikle 6 haneli seviyelere geçildikten sonra sürekli olarak teknik görünümünde kuvvetlendiren bir borsa hareketi var. Biraz açıkçası uzun dönem perspektif açısından baktığımızda yukarı hareket alanı tabii ki kısıtlı. Aynı şey kurda aşağı hareket alanının kısıtlı olması bakımından kur içerisinde açısından da geçerli. Kürt lirası için de geçerli. Burada bir ihtimal 110 bin belki 115 bin borsa İstanbul'da hedef olabilir. Tabii burada beklentiler de oldukça önemli olduğundan ve küresel risk iştahı da oldukça önemli olduğundan bu yaklaşım içerisinde ama 2500'e giden bir S&P 500 endeksi olduğunu hatırlatmak lazım. Küresel varlık fiyatları çok şişti ve ciddi düzeltme gelebilir. Bu düzeltme eğer ki gelirse tabii ki bizim borsamızın da bundan etkilenmesi durumu söz konusu olacaktır. Altın ons bazında yukarı doğru gidiyor. Son dönemde doların zayıflamasıyla beraber buna bağlı olarak da bir miktar içeride TL bazlı altın fiyatları nasıl yukarı doğru hareket görüldü ama kur aşağı doğru çekildiği için şimdi nötralize oluyor bu hareket. O yüzden gram altın tarafında da biraz sanki potansiyel %10'larda sınırlı gibi görünüyor yıl sonuna kadar ki durum itibariyle. Belki 150 TL'lere doğru ons altın etkisiyle beraber çıkma durumu söz konusu olabilir. Ama özellikle burada Amerikan Merkez Bankası faiz arttırma noktasına uzakta kaldı. Sürece Amerikan 10 yıllıklarının 2.20'lerde veya daha aşağılarda seyretmesi durumu söz konusu olur. Bu altın tarafında yukarı doğru hareket olarak fiyatlandırılacaktır diye düşünüyorum. Burada da yukarı doğru hareketlerin iyimesini arttıracak olsa 1.250 dolar seviyesinin ons altın fiyatlarında aşılması olacaktır.
Haber analiz bölümünde konuğumuz Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan'dı. Bakanlar Kurulu'nda yapılan revizyonun ekonomi tarafına yansımalarını konuştu. Ekonomi raporu devam ediyor.
Ekonomi ajandası.
Önümüzdeki hafta piyasalar içeride ve dışarıda merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanacak. Amerika Merkez Bankası Fed 25 Temmuz'da toplanacak. Fed faiz kararını 26 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak. Fed'den herhangi bir politika değişikliği beklenmiyor. Beklenti Fed'in Eylül ayı toplantısında bilançosunu küçültme kararını açıklaması, faiz artırımını ise Aralık ayında yapacağı yönünde. Amerika Merkez Bankası'nın ardından içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Banka 27 Temmuz Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Haftanın diğer günlerinde açıklanacak önemli veriler arasında ise imalat sanayi kapasitesi kullanım oranı, sektörel güven endeksleri ve reel kesim güven endeksi ile konut satış istatistikleri var.
Bunu not et.
Sırada etkinlik takvimi var. Üniversite adayları, gençler tercih aşamasında. Onlar için bu hafta sonu gerçekleştirilecek üniversite tercih fuarı hakkında biraz bilgi verelim. Fuar 21-23 Temmuz tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak. Üniversite tercih fuarında devlet ve vakıf üniversiteleri, yabancı üniversiteler, meslek yüksekokulları, dil okulları ve daha birçok okulla ilgili detaylı bilgi alınabilir ve okulları tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı 86. kez kapılarını açacak. Fuar bu yıl 18-27 Ağustos tarihlerinde İzmir Kültür Park'ta gerçekleştirilecek. Her yıl başka bir temayla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ana teması inovasyon, enerji. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı partner ülke olarak Rusya'yı ağırlayacak. Fuarın onur konuğu olan il ise Muğla. Sıkı sosyal medya kullanıcıları için de bir festival haberi var sırada. 19 Ağustos 20 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tuzla'da hashtag festivali yapılacak. Marina Arena'daki sosyal medya festivalinde farklı içerikler, eğlenceli aktiviteler, interaktif söyleşiler ve konserlerin yanı sıra sosyal medya fenomenleri de gençlerle buluşacak.
Ekonomi Kitaplığı.
Ekonomi raporunu Ekonomi Kitaplığı'yla tamamlıyoruz. Bugün Hasan Tutar'ın kaleme aldığı Örgüt Kültürü adlı kitabı tanıtacağız. Kültürel bir varlık olan insanın davranışlarının kültürel bir çevrede ortaya çıktığına vurgu yapılan kitapta özel bir kültür alanı olan örgüt kültürü anlatılıyor. Örgüt kültürünün genel kültüre göre daha evrensel içerikler gösterdiğinin altı çizilen Örgüt Kültürü adlı kitapta yazar 1970'li yıllardan bu yana önem kazanan örgüt kültürünün ne anlama geldiğini açıklayabilmek için konuyu geniş bir çerçeveden ele alıyor. Bu amaçla kitapta örgüt kültürünün oluşmasında önemli etkisi olan toplum kültürü ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya çalışılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Ekonomi Raporu bu hafta da burada sona eriyor. Yeni haftada aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la Ekonomi Raporu sona erdi.